Ayrım 82.
Sayfa 162. Ünite 7. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Amaçlarımız. Bu üniteyi tamamladıktan sonra betimsel ve yordamsal istatistik farkını açıklayabilecek, merkezi eğilim ve merkezi değişim hakkında yorum yapabilecek, hipotez testinin aşamalarını sıralayabilecek, kullanım amaçlarına uygun hipotez testini seçebilecek, parametrik ve parametrik olmayan testleri ayırt edebilecek, betimsel analiz ve içerik analizini ayırt edebilecek, nitel veri kodlama sürecini betimleyebilecek ve nitel veri analizinin aşamalarını sıralayabileceksiniz. Anahtar kavramlar: değişken, ölçek türleri, betimsel istatistik, yordamsal istatistik, merkezi eğilim, normal dağılım, değişkenlik ölçüleri, standart puan, anlamlılık düzeyi, istatistiksel testler, betimsel analiz ve içerik analizi. İçindekiler. Genel başlık: sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Onun altındaki başlığımız veri çözümleme teknikleri ve alt başlıklarımız giriş, nicel veri çözümleme teknikleri, nitel veri çözümleme teknikleri, veri analizi programları. Veri çözümleme teknikleri, giriş. Sosyal bilimlerde araştırma yaptığımız konular hakkında doğru yargılara ulaşabilmek için gerçek dünyadan güvenilir yollarla veri toplamak gerekir. Veri araştırmanın merkezindeki nesne, olgu ya da bireylerden gözlem, görüşme, anket, ölçek ya da deney gibi yöntemler yardımıyla toplanan her türlü bilgiye verilen genel bir addır. Bu veriler yardımıyla bazen araştırdığımız konuya ilişkin özellikleri mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir biçimde betimlemeye çalışır, bazen de evreni temsil ettiği varsayılan örneklemlerden yola çıkarak evren ile ilgili genellemelerde bulunuruz. Araştırma sorularına yanıt bulmanın en önemli aşamalarından biri, sağlıklı araç ve yöntemlerle toplanmış olan verileri çözümlemektir. Verilerin çözümlenmesi, farklı yöntemlerin birlikte işe koşulmasını gerektiren kritik bir süreçtir. Veri çözümlemenin amacı, incelenen konuya yönelik olarak toplanan ham verilerden elde edilen bilgileri mümkün olduğu kadar etkili bir biçimde özetlemek ve araştırma ile ilgili sağlıklı çıkarımlara ulaşmaktır. Ancak tüm araştırmalarda işe koşulabilen sihirli bir veri çözümleme yöntemi yoktur. Veri toplanan bağlama, toplanan verilerin türüne ve araştırmanın amaçlarına göre farklı veri çözümleme tekniklerinden yararlanmak gerekmektedir. Veri çözümleme ile ilgili temel kavramlardan biri değişkendir. Değişken, araştırmalarda birey, nesne ya da olgular ile ilgili ölçebileceğimiz özelliklerin her biridir. Yaşımız, cinsiyetimiz, aylık gelirimiz, bu dersin ara sınavından aldığımız not, nabız ya da tansiyon değerlerimiz birer değişkendir. Değişkenleri nicel ve nitel değişkenler olarak ikiye ayırabiliriz. Nicel değişkenler, herhangi bir özelliğin bir birey ya da nesnede sayısal olarak hangi miktarda olduğunu betimlemekte kullanılır. Parantez içinde Hook 2012, Orher 2005. Öte yandan nitel değişkenler ile yapılan ölçümün amacı, çoğunlukla sahip olunan bir özelliğe göre birey ya da nesneleri sınıflandırmaktır. Parantez içinde Hook 2012. Örneğin bireylerin boyları ya da ağırlıkları nicel değişken örnekleridir. Çünkü bu değerler belli bir miktar ifade eder ve bu miktara göre bireyleri hafiften kiloluya ya da kısadan uzuna doğru sıralamak mümkündür. Öte yandan bireylerin hangi tür kitaplardan hoşlandıklarını sorduğumuzda aldığımız yanıtlar o bireyleri farklı gruplar altında sınıflandırabileceğimiz nitel bir değişken yaratacaktır. Ali felsefe kitaplarından, Olcay bilim kurgu romanlarından, Fatma ise şiir kitaplarından hoşlanır dediğimizde sevilen kitap türü nitel bir değişkendir. Bireylere bu biçimde yalnızca sevdikleri kitap türü, tuttukları takım ya da en son izledikleri film sorulduğunda nitel bir değişken elde ederken, bireylerden bu hobilere 10 üzerinden puan vermesini istediğimizde yine nicel değişkenler elde ederiz. Bir dipnot var, onu okuyorum. Değişkenler aldıkları değerler sınırlı sayıda olduğu zaman süreksiz, sınırsız sayıda olduğu zaman ise sürekli değişken olarak adlandırılır. Değişkenler nicel ve nitel sınıflamasının yanı sıra aldıkları değerlerin sınırlı ya da sınırsız sayıda olmasına göre sürekli ve süreksiz olarak da iki başlık altında da incelenebilir. Değişkenler sınırlı sayıda değer alabildikleri zaman süreksiz değişken olarak adlandırılır. Örneğin cinsiyet değişkeni sadece erkek ve kadın olmak üzere yalnızca iki değer alabilir. Ya da bireylerin saç rengi esmer, sarışın ve kumral gibi sınırlı sayıda değer alabilir. Kızıl ya da beyaz saçlıların eklenmesiyle belki bu liste birazcık daha genişletilebilir. Ama sonuç olarak bireylerin sahip olabilecekleri saç renkleri sınırlı sayıdadır. Bu örneklerdeki süreksiz değişkenler aynı zamanda nitel değişkenlerdir. Ancak süreksiz değişkenler bazen nicel de olabilir. Örneğin bir zar atıldığında gelebilecek 6 olasılık vardır. Her zar atıldığında 1 ile 6 arasında bir değere ulaşılır. Zar atıldığında elde edilen sayısal değerler niceldir. Öte yandan zar sonucunda elde edilebilecek değerler sınırlı olduğu için süreksizdir. Sürekli değişkenler ise mümkün olan en yüksek ve en düşük puan aralığında sınırsız sayıda değer alabilirler. Başarı testlerinden alınan puanlar, tutum ve kişilik ölçekleri ya da yaş gibi değişkenler sürekli değişkenlerdir. Sürekli değişkenler zar örneğinde olduğu gibi tam sayı olmak zorunda değildir. Bir öğrencinin not ortalaması 75.8 ya da yaşı 19.7 gibi ondalık sayılarla da gösterilebilir. Nicel ve nitel ya da sürekli ve süreksiz değişken ayrımının yanı sıra birey ya da nesnelerin özelliklerini açıklamak için bilmek gereken bir başka temel kavram ise ölçek türleridir. Araştırmalarda ölçek türleri sınıflama yani adlandırma, sıralama yani dereceleme, eşit aralıklı ve oranlı olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Ölçülen özelliğin nicel veriler ile betimlenmesi olanaklı değilse, ölçüm sonucunda elde edilen veriler miktar göstermiyorsa, sadece ölçülen özelliğe bir isim verilebiliyorsa, sınıflama ölçeği, kullanımı söz konusudur. Bireylerin cinsiyetlerine göre erkek ya da kadın olarak gruplandırmaları ya da yaşadıkları coğrafi bölgeye göre 7 grupta incelenmeleri bu ölçek türüne örnektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir birey ya da nesne aynı anda iki farklı sınıf içerisinde bulunamaz. Yani kişi aynı anda hem erkek hem kadın ya da hem İç Anadolu hem de Marmara bölgesinde yaşıyor olamaz. Ayrıca sınıflar herhangi bir miktar ifade etmez. Bu nedenle değişkene verilen değerlerin sınırlamasını yapmak söz konusu değildir. Bir dipnot var. Ölçek türleri sınıflama, sıralama, aralıklı ve oranlı olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Birey ya da nesneler belli bir ölçüde göre sıralanabildiği zaman kullanılan ölçek sıralama ölçeğidir. Bu ölçekte bir, en yüksek ya da en düşük kişi ya da nesneyi gösterirken, iki, en yüksek ya da en düşük ikinci kişi ya da nesneyi ifade eder. Parantez içinde, köklü, büyük Öztürk ve çokluk 2007. Ali sınıf birincisi, Olcay sınıf ikincisi, Fatma ise sınıf üçüncüsüdür dediğimizde, bireylerin sınıf içerisindeki sıralamasını biliriz. Ancak kimin hangi notla birinci olduğunu ya da aralarında ne kadar puan farkı olduğunu bilemeyiz. Ali 100 üzerinden 90 ortalama ile sınıf birincisi olabileceği gibi 100 üzerinden 80 ile de birinci olmuş olabilir. Ali ile Olcay ya da Olcay ile Fatma arasında çok az ya da çok fazla puan farkı olabilir. Ali ile Olcay arasındaki fark ile Olcay ile Fatma arasındaki fark eşit olmak zorunda da değildir. Özetle sıralama ölçeğinde hangi birey ya da nesnenin önde olduğu bilinir. Ancak kimin kimden tam olarak ne kadar daha önde ya da geride olduğu bilinmez. Yine bir dipnot var. Eşit aralıklı ölçekte sıfır noktası vardır. Ancak bu sıfır noktası keyfi ve görecelidir. Yani mutlak yokluk ifade etmez. Sıralama ölçeğinden üstün olarak aralık ölçeğinde her puan bir miktar gösterir. Bu ölçekte 3 ile 4 arasındaki fark ne kadar ise 4 ile 5 arasındaki fark da o kadardır. Aralık ölçeğinde sıfır noktası vardır. Ancak bu nokta keyfi olarak seçilmiştir. Mutlak sıfır değeri değildir. Bir başka deyişle sıfır noktası mutlak yokluk anlamına gelmez. Bu ölçek için en çok kullanılan örnek termometre örneğidir. Birer derece aralıklarla bölünmüş olan termometredeki sıfır noktası ısının yokluğu anlamına gelmez. Sadece eksi birden daha sıcak, artı birden daha soğuk bir ısı miktarını gösterir. Dahası sıfır noktası görecelidir. Şöyle ki, ülkemizde kullandığımız Celsius termometresi derece, normal koşullarda suyun donma noktasını 0 derece, kaynama noktasını ise 100 derece olarak kabul etmektedir. Oysa Amerika'da kullanılan Fahrenheit termometresi, Fahrenheit, suyun donma noktasını 32 Fahrenheit, kaynama noktasını 212 Fahrenheit olarak belirlemektedir. Yani ülkemizdeki sıfır noktası Amerika'da kullanılan termometreye göre 32 derecedir. Sıfır noktası mutlak olmadığı için Eskişehir'de sıcaklığın 5 derece, İstanbul'da 10 derece, İzmir'de ise 15 derece ölçüldüğü bir hava durumu raporu ile ilgili olarak İzmir'de sıcaklık Eskişehir'in 3 katıdır demek doğru olmaz. Bu derecelerin Fahrenheit karşılıkları Eskişehir için 41 Fahrenheit, İstanbul için 50 Fahrenheit, İzmir için 59 Fahrenheit'tir. Görüldüğü üzere aralıklar her iki termometre türüne göre de eşittir. Ancak değerler arasında yapılan çarpma işlemi yanlış çıkarımlara götürmektedir. Değişkenin gerçek miktarını yansıtan tek ölçek, parantez içinde köklü ve diğerleri 2007. Bu ölçek, aralık ölçeğinden üstün olarak mutlak sıfır noktasına da sahiptir. Yani sıfır değeri ölçülen özelliğin miktarının yokluğunu gerçekten sıfır olduğunu ifade eder. Boy ve ağırlık bu ölçek için sıklıkla kullanılan örneklerdir. Ebru'nun saçları 20 santimetre, Ayşegül'ün saçları ise 40 santimetre ise Ayşegül'ün saçları Ebru'nun saçlarından 2 kat daha uzundur demek mümkündür. Hangi ülkenin ölçüm biriminde incelenirse incelensin, Ayşegül'ün saçları Ebru'nun saçlarının 2 katı uzunluktadır. Mutlak bir sıfır noktası olduğu için, yani sıfır noktası mutlak yokluk ifade ettiği için, ölçümler arasında orantılar ile işlemler yapmak, 4 işlem gerçekleştirmek olanaklıdır. Bir dipnot var. Oranlı ölçekte mutlak sıfır noktası vardır. yani sıfır değeri ölçülen özelliğin miktar olarak var olmadığını gösterir. Sıra sizde 1. Sosyal bilimlerde kullanılan ölçekler burada anlatılanlardan hangilerine benzemektedir? Okumaya devam ediyorum. Sosyal bilimlerde sınıflama ve sıralama ölçeklerine sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak ölçümler ağırlık, boy ya da kan değerleri gibi fiziksel özelliklere girilmediği sürece en fazla aralık ölçeği düzeyindedir. Sıklıkla kullanılan Likert tipi ölçümler de aslında sıralama ölçeğine uygun olmasına rağmen araştırmacılar tarafından daha güçlü sayısal testler gerçekleştirebilmek amacıyla aralık ölçeği olarak kullanılmaktadır. Parantez içinde köklü ve diğerleri 2007. Son olarak buradaki ölçüm düzeyi sıralamasının bir hiyerarşi ifade ettiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda istenirse oranlı bir ölçek eşit aralıklı bir ölçeğe, eşit aralıklı bir ölçek sıralama ölçeğine, sıralama ölçeği ise sınıflama ölçeğine dönüştürülebilir. Bu bölümde anlatılan ölçek türleri, özellikleri ve örnekler çizelge 7.1'de özetlenmiştir. Şimdi bir tablo şeklinde bu ölçek türlerini size okuyorum. 3 sütundan oluşan bir tablo ve başlıkları en soldaki sütunun başında ölçek, ikinci sütunun başında özellik, üçüncü sütunun başında da örnek yazmakta. Sırayla okuyorum. Ölçek, sınıflama, özellik, sadece isimlendirme ve gruplandırma mümkündür, miktar ifade etmez. Örnek, cinsiyet, erkekler ve kadınlar. Ölçek, sıralama, özellik, veriler sıralanabilir ancak sayılar bir değer değil, sıra ifade eder. Örnek, Ali sınıf birincisi, Olcay sınıf ikincisi, Fatma ise sınıf üçüncüsüdür. Ölçeğimiz eşit aralıklı, özellik, sayılar bir değer ifade eder, miktar ölçülebilir, ancak sıfır noktası görecelidir. Örnek, sıcaklık Eskişehir'de 5 derece, İstanbul'da 10 derece, İzmir'de ise 15 derecedir. Ölçeğimiz oranlı, özellik, yukarıdakilerin tümüne ek olarak mutlak sıfır noktası vardır, oransal karşılaştırmalar yapılabilir. Örnek, Ebru'nun saçları 20 santim, Ayşegül'ün saçları 40 santimdir, Ayşegül'ün saçları Ebru'nun saçlarından 2 kat daha uzundur.